Ayrım 8. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 109. Buluşmaya vaktinden önce gidiyorum. Golf kulübünün bulunduğu köşkün yanından geçip bahçenin yolunu tutuyorum. Bahçenin karşı ucundaki ağaçlara kadar yürüyorum. Bu güzel öğleden sonrasının tadını çıkarmaya kararlıyım. Hüzün. Güz gelince aklıma ilk gelen sözcük budur. Çünkü yazın sona erdiğini, gündüzlerin giderek kısalacağını ve buzul çağdaki kirpilerin büyülü dünyasında yaşamadığımızı fark ederiz. Kimse başkalarının açtığı yaralara katlanmaz. Evet, başka ülkelerde insanların soğuklar yüzünden öldüğünü, yolların tıkandığını, havaalanlarının kapandığını görmeye başlarız. Şömlerimizi yakar, battaniyelerimizi dolabımızdan çıkarırız. Ama bütün bunlar sadece kendi inşa ettiğimiz dünyamızda meydana gelir. Doğanın içindeyken manzara karşısında nefesimiz kesilir. Önceden birbirlerinin aynı gibi görünen ağaçlar kişilik kazanır ve ormanları binlerce farklı renge boyar. Yaşam döngüsünün bir kısmının sonu gelmiştir. Her şey bir süre dinlenecek, sonra da ilkbaharda çiçekler açarak yeniden dirilecektir. Bizi rahatsız eden şeyleri unutmaya başlamak için sonbahardan daha uygun bir mevsim yoktur. Olumsuzlukları kuru yapraklar gibi silkelemek, yeniden dans etmeyi düşünmek, güneşin en cılız huzmelerinin bile keyfini çıkarmak, güneş uykuya çekilip gökyüzünde sönük bir fenere dönüşmeden önce vücudu ve zihni onun ışınlarıyla ısıtmak gerekir. Yakup'un geldiğini uzaktan görüyorum. Beni restoranda ve terasta göremeyince bardaki görevlinin yanına gidiyor ve adam eliyle beni işaret ediyor. Yakup nihayet beni görüyor ve kolunu kaldırıp selamlıyor. Ağır adımlarla kulübün ana binasına doğru yürümeye başlıyorum. Elbisemi, ayakkabılarımı, ince ceketimi, zarif yürüyüşümü görsün istiyorum. Yüreğim pırpır etse de adımlarımın ritmini bozmamalıyım. Söyleyeceklerimi aklımdan geçiriyorum. Nasıl oldu da yeniden buluşabildik? Neden aramızda bir şeyler olduğunu bilmemize rağmen kendimizi tutuyoruz? Önceden defalarca yaşadığımız gibi takılıp düşmekten mi korkuyoruz yoksa? Yürürken kendimi daha önce hiç geçmediğim bir tüneldeymiş gibi hissediyorum. İnsanın içindeki istihzayı ihtirasa dönüştüren, alaycılığın kalkanını indiren bir tünele. Yanına gidişimi izlerken aklımdan neler geçiyor? Korkmamıza hiç gerek olmadığını, kötülük diye bir şey varsa korkularımızda gizlendiğini açıklamama gerek var mı? Hüzün. Şu anda beni romantik bir kadına dönüştüren ve her adımda dirilten sözcük, hüzün. Yanına vardığımda söyleyeceklerime hala karar veremedim. En iyisi karar vermemek. Bırakayım her şey ağzımdan doğal akışıyla çıksın. Sözcükler yanımda, içimdeler. Onları hatırlayamıyor, kabullenemiyor olsam da her şeyi kontrol etme ihtiyacımdan daha güçlüler. Neden söyleyeceklerimi ondan önce kendim duymak istemiyorum? Korkuyor muyum acaba? Gri mutsuz günlerin birbirini tekrar ettiği bir hayattan daha fena ne olabilir ki? Mutlu olabilmek için gereken her şeye sahipken, her şeyi, ruhumu dahi kaybedeceğim ve dünyada bir başıma kalacağım korkusuna kapılmamdan daha fena ne olabilir? Güneş karşımda parlayınca ilerideki ağaçların dökülen yapraklarının gölgelerini görüyorum. İçimde de aynısı oluyor. Attığım her adımda bir engel devriliyor, bir savunma mekanizması ortadan kalkıyor, bir duvar yıkılıyor. Hepsinin ardındaki yüreğimse sonbaharın ışığını görüp neşelenmeye başlıyor. Bugün nelerden bahsedeceğiz acaba? Buraya gelirken arabada dinlediğim şarkıdan mı? Ağaçların arasından esen rüzgardan mı? Barındırdığı bütün karşıtlıklar ve kefaretlerle insanlık halinden mi? Hüzünden bahsedince bunun mutsuz bir sözcük olduğunu söyleyecek. Hiç de değil diyeceğim. Özlem dolu bir sözcük. Unutulmuş ve hassas bir anımızı anlatır. Hayatımızın fikrini sormaksızın bizi yönelttiği yolu görmüyor numarası yaptığımızda, bütün istediğimiz kendimizi güvende hissetmek olmasına rağmen, bizi mutluluğa doğru yönelten kaderimize karşı geldiğimizde hepimiz yüzüne kapılırız. Birkaç adım daha, birkaç engel daha devriliyor. Yüreğime daha fazla ışık ulaşıyor. Kendime hakim olmak artık aklımdan bile geçmiyor. Ne olursa olsun, tek istediğim bir daha tekrarlanmayacak bu öğleden sonrayı doya doya yaşamak. Yakup'u ikna etmeme hiç gerek yok. Şimdi anlamasa da eninde sonunda anlayacak. Zaman meselesi. Hava soğuk olmasına rağmen terastaki masalardan birine oturacağız, sigara içebilsin diye. Başta mesafeli davranacak. Parkta birinin çektiğini söylediğim fotoğraf hakkında sorular soracak. Ama başka gezegenlerde yaşam olup olmadığı, hayatın koşturmacası arasında birçok kez unuttuğumuz Tanrı'nın varlığı hakkında da konuşacağız. İnançtan, mucizelerden, gerçekleşeceği doğmamızdan çok önce belirlenmiş karşılaşmalardan bahsedeceğiz. Bilim ve din arasındaki ebedi mücadeleyi tartışacağız. İnsanların hem arzulayıp hem de tehdit olarak gördükleri aşktan konuşacağız. Yakup, yaptığım hüzün tanımının doğru olmadığını iddia edecek. Bense ona karşı çıkmadan çayımı yudumlayarak gözlerimi Jura dağlarının ardında batan güneşe dikecek ve hayatta olduğum için sevinç duyacağım. Ah, unutmadan çiçeklerden de bahsedeceğiz. Görünürdeki tek çiçekler bardaki sera ürünü, seri üretim çiçekler olsa da. Sonbaharda çiçeklerden bahsetmek iyi gelir. İnsanın içini ilkbahardaymış gibi ümitle doldurur. Aramızda birkaç metre kaldı. Bütün duvarlar yıkılıyor. Yeniden doğuyorum. Yanına gelince İsviçre'de adet olduğu üzere yanaklarını 3 kez öperek selamlıyorum onu. Yurt dışındayken 3 kez öptüğüm kişiler şaşırırlar. Gerginliğini fark ediyorum ve terasta kalmamızı öneriyorum. Böylece hem baş başa kalabilir hem de sigarasını içebilir. Garson onu tanıyor. Yakup, Campari tonik sipariş ediyor. Bense önceden planladığım gibi çay. Gerginliğini alsın diye doğadan, ağaçlardan, her şeyin sürekli değiştiğini fark etmenin güzelliğinden söz etmeye başlıyor. Neden hep aynı şablonu tekrarlamak isteriz ki? Buna katlanmak mümkün değildir. Doğaya bile terstir. Hayattaki zorlukları düşmanımız değil de tecrübe edinebileceğimiz kaynaklar olarak görmek daha faydalı değil midir? Tedirginliği bir türlü geçmiyor. Söylediklerimi geçiştiriyor, konuşmamızı bir an önce bitirmek ister gibi bir hali var ama buna izin vermeyeceğim. Hayatımda özel bir yeri olan bugüne saygı gösterilmesi şart. Konuşmayı sürdürüyorum. Yürürken düşündüklerimden, üzerinde hakimiyetim olmadığını hissettiğim sözcüklerden bahsediyorum. Sözcükler ağzımdan tam istediğim gibi çıkınca şaşırsam da seviniyorum. Evcil hayvanlardan bahsediyorum. İnsanların evcil hayvanlarını neden bu kadar çok sevdiklerini anlıyor mu diye soruyorum ona. Yakup basma kalıp bir cevap gebeleyince bir sonraki konuya geçiyorum. İnsanların birbirinden farklı olduğuna inanmak neden bu kadar zor? Kültürel farklılıkların hayatlarımızı zenginleştirip daha ilginç hale getireceğini neden bir türlü kabul edemiyoruz da yeni kabileler kurmak için kanunlar çıkarıyoruz? Ama Yakup siyaset konuşmaktan sıkıldığını söylüyor. Madem öyle, bugün çocukları bırakırken okulda gördüğüm bir akvaryumdan bahsedeceğiz. Balıklardan birinin akvaryumun camına yaslanmış oradan oraya yüzdüğünü görünce kendi kendime şöyle dedim. Balık yola neden başladığını hatırlamadığı için bitişi de asla bulamayacak. Akvaryumdaki balıkları bu yüzden severiz. Bize kendi yaşamımızı hatırlatırlar. Biz de iyi beslenmemize rağmen etrafımızdaki camdan duvarların ötesine geçemeyiz. Bir sigara daha yakıyor. Kül tablasında 2 izmarit görüyorum. Böylece uzun zamandır konuştuğumu fark ediyorum. Işığa ve huzura kapıldım. Hissettiklerini ifade etmesine izin vermeden konuştum durdum. O ne hakkında konuşmayı istiyor acaba? Önceden bahsettiğin şu fotoğraf hakkında konuşmak istiyorum diye karşılık veriyor. Sözcüklerini özenle seçerek. Çünkü bugün son derece hassas olduğumun farkında. Ah şu fotoğraf. Elbette ki gerçek. Çoktan kalbime dağlandı ve Tanrı izin vermedikçe oradan çıkaramam. Gel kendi gözlerinle gör. Kalbimi koruyan bütün engeller ben sana yaklaştıkça birer birer yıkıldı. Hayır, kalbimin yolunu bilmediğini hiç söyleme bana. Hem geçmişte hem de şimdi. Defalarca girdin kalbime. Biliyorum çekiniyorsun. Başta ben de bunu kabul etmekte zorlanmıştım. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hiç endişelenme. Ben sana yol göstereceğim. Ben bütün bunları söyledikten sonra Yakup, nazikçe elimi tutup gülümsüyor ve hançeri saplıyor. Artık lisede değiliz. Sen harika bir insansın ve bildiğim kadarıyla güzeller güzeli bir ailen var. Çift terapisi yapmayı düşündün mü hiç? Bir an afallıyorum. Sonra masadan kalkıp dosdoğru arabama gidiyorum. Gözlerim yaşarmıyor, veda etmiyorum. Arkama bakmıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Arabamın yanından geçip yola çıkıyorum. Nereye gitmem gerektiğini bilmeden. Yolun sonunda beni kimse beklemiyor. Hüznüm hissizliğe dönüştü. Yürümeye devam etmek için kendimi zorlamam gerekiyor. Derken 5 dakika sonra kendimi bir şatonun önünde buluyorum. Geçmişte orada neler olduğunu biliyorum. Birisi ünü günümüze kadar uzanan bir canavara hayat vermişti. Oysa bu canavarı yaratan kadının adını çok az kişi bilir. Şatonun bahçe kapısı kapalı ama ne önemi var? Çit niyetine dikilmiş çalıların arasından geçebilirim. Bahçedeki buz tutmuş banka oturup 1817'de olanları hayal edebilirim. Zihnimi meşgul eden düşünceleri dağıtmalı. Önceden bana ilham veren her şeyi unutmalı. Dikkatimi başka şeylere vermeliyim. 1817 senesinden alelade bir günü hayal ediyorum. Şatonun sakinlerinden. İngiliz şair Lord Byron'ın buraya çekilmeye karar verdiği bir günü. Lord Byron hem kendi ülkesinde hem de Cenevre'de nefret edilen bir adamdı. Cenevre'de orjiler düzenlemek ve halk içinde sarhoş gezmekle suçlanmıştı. Sıkıntıdan ölmek üzereydi herhalde. Ya hüzünden ya da öfkeden. Fark etmez. Önemli olan 1817 senesinin o alelade gününde ülkesinden şatoya iki konuğun gelmesiydi. Kendisi gibi şair olan Percy Bysshe Shelley ile 18 yaşındaki karısı Mary. Grupta 4. bir davetli daha vardı ama ismini hatırlayamıyorum. Herhalde edebiyat hakkında konuşmuşlardır. Havadan, yağmurlardan, soğuktan, Cenevre'nin sakinlerinden, İngiliz hemşerilerinden, çay ve viskinin eksikliğinden yakınmışlardır. Belki de birbirlerine şiirler okumuş, karşılıklı övgüler düzüp keyiflenmişlerdir. Derken kendilerinin son derece ayrıcalıklı ve önemli olduğuna kanat getirerek sözleşmişlerdir. Bir sene sonra yanlarında insanlığın durumundan bahseden birer kitapla buraya döneceklerdir. Elbette insanoğlunun nasıl sapkın bir varlık olduğuna dair söylediklerinin ve şevkle yaptıkları planların heyecanı geçince verdikleri sözü unutmuşlardır. Hep birlikte konuştukları sırada Mary de yanlarındaydı. Sözleşirken onu yok saymışlardı. Bunun birinci sebebi kadın olmasıydı, üstelik gençti de. Ama bu durum onu derinden yaralamış olsa gerek. Neden vakit geçirmek için bir şeyler yazmıyordu? Konusunu seçmişti. Tek yapması gereken üstünde çalışmaktı ve de kitabını bitirince kendine saklamak. Yine de İngiltere'ye döndüklerinde Shelley metni okudu ve yayımlaması için Mary'i yüreklendirdi. Dahası kendi şöhretinden faydalanarak Mary'i bir yayıncıyla tanıştırmaya, kitabın ön sözünü yazmaya karar verdi. Mary başta tereddüt etse de sonunda kabul etti ama tek bir şartla. Kendi ismi kitabın kapağında yer almayacaktı. Kitabın 500 adetlik ilk baskısı çabucak tükendi. Mary bunun Shelley'nin yazdığı ön söz sayesinde olduğunu sandı. Ama ikinci baskıda kendi isminin belirtilmesini kabul etti. O zamandan beri kitap dünyanın dört bir yanındaki kitapçılardan asla eksik olmadı. Yazarlara, tiyatro ve sinema yönetmenlerine, Cadılar Bayramı partilerine, maskeli balolara ilham verdi. Geçenlerde önemli bir eleştirmen tarafından romantizmin, hatta belki de son 200 yılın en yaratıcı eseri diye tanımlandı. Hiç kimse bunun sebebini açıklayamaz. Çoğunluk kitabı okumamış olmasına rağmen hemen herkes içeriğini bilir. Kitapta İsviçreli bir bilim adamı olan Victor'un öyküsü anlatılır. Cenevre'de doğmuş ve ailesi tarafından dünyayı bilim yoluyla anlayabilsin diye eğitilmiştir. Henüz çocukken bir meşe ağacına yıldırım düştüğünü görüp kendi kendine şu soruyu sormuştur. Acaba hayat oradan mı geliyor? İnsanlık, insanın kendisi tarafından yaratılabilir mi? Mitolojide insanlığa yardım etmek için tanrılardan ateşi çalan Prometheus'un modern bir versiyonu gibi, Yazarın alt başlığı Modern Prometheus şeklindedir ama bunu kimse hatırlamaz. Tanrı'nın eserini kendi başına yaratabilmek için çalışmaya koyulur. Ama bilindiği üzere yaptığı deney kontrolünden çıkar. Kitabın ismi Frankenstein'dir. Ey her gün daha az düşünsem de başım sıkıştığında tek güvendiğim Tanrım. Kendimi burada bulman bir tesadüf müdür? Yoksa senin görünmez ve amansız elin midir beni bu şatoya getirip bu hikayeyi hatırlamamı sağlayan? Mary, Shelley ile tanıştığında 15 yaşındaymış. Shelley evli bir adam olsa da Mary toplumun adetlerine boyun eğmemiş ve hayatın aşkı olarak gördüğü erkeğin peşinden gitmiş. 15 yaşında bir kız. Hem ne istediğini bilen, hem de istediğine nasıl ulaşacağını tam olarak bilen bir kız. Ben 31 yaşındayım. Habire başka bir şey arzuluyorum ve arzuladığıma erişmeyi beceremiyorum. Tek elimden gelen bir sonbahar ikindisinde içim hüzün ve romantizmle dolup taşarken yürüyüş yapmak. Doğru an geldiğinde söyleyeceklerim için ilham aramak. Ben Mary Shelley değilim. Ben Victor Frankenstein ile canavarıyım. Bir ölüye can vermeye çalıştım ve bunun sonuçları kitaptakiyle aynı olacak. Etrafa korku ve yıkım saçacak. Gözyaşım kalmadı. Umutsuzluğum dahi tükendi. Sanki kalbimin pes etmişliği bedenime yansıyor. Çünkü hareket edemiyorum. Sonbaharda olduğumuzdan hava hemen kararıyor ve güzelim gün batımı yerini çabucak alacakaranlığa bırakıyor. Akşam olduğunda hala aynı yerde oturmaktayım. Şatoyu ve 19. yüzyıl başındaki Cenevre burjuvazisi karşısında hayrete kapılan ziyaretçileri izliyorum. Canavara can veren yıldırım nerede? Yıldırım ortalarda görünmüyor. Bölgenin zaten seyrek olan trafiği daha da azalıyor. Çocuklarım akşam yemeğini hazırlamamı bekliyor. Durumumu bilen kocamsa çok geçmeden endişelenmeye başlayacak. Bense ayaklarıma demir gülleler bağlanmış gibiyim. Hala kımıldayamıyorum. Ben bir kaybedenim. Başkasının yüreğinde imkansız bir sevgi uyandıran insan özür dilemeye mecbur bırakılabilir mi? Hayır, kesinlikle bırakılamaz. Çünkü Tanrı'ya duyduğumuz sevgi de imkansızdır. Sevgisine asla aynı seviyede karşılık veremeyiz. Yine de O bizi sevmeye devam eder. Bizi öyle çok sevmiştir ki, biricik oğlunu sevginin güneşi ve yıldızları hareket ettiren güç olduğunu anlatsın diye bize göndermiştir. Korintlilere mektuplarından birinde, ki okulda bunları ezbere öğrenmeye mecburduk, havarilerinden Pavlus şöyle der. Ben insanların ve meleklerin dilini konuşsam da, söylediklerimde sevgi olmadığı sürece sesim borazanın zırlamasından, zillerin şangırdamasından farksız çıkar. Neden böyle olduğunu hepimiz biliriz. Sıklıkla dünyayı değiştireceği söylenen büyük fikirler duyarız. Ama bunlar duygusuzca söylenmiş. Sevgiden yoksun sözlerdir. Ne kadar mantıklı ve zeka dolu olsalar da yüreğimize dokunmazlar. Paulus, sevgiyi kehanetle, gizemlerle, imanla ve merhametle karşılaştırır. Neden sevgi imandan daha önemlidir? Çünkü iman bizi aşkların en büyüğüne taşıyan bir yoldan ibarettir. Neden sevgi merhametten daha önemlidir? Çünkü merhamet, sevginin kendini belli etme biçimlerinden biridir. Bütün daima parçalardan daha önemlidir. Dahası, merhamet de sevginin insanların yakınlarıyla birleşmelerini sağlamak için kullandığı birçok yoldan biridir. Hepimizin bildiği üzere, dünyada sevgiden yoksun merhamet çoktur. Buralarda her hafta hayır balosu denerek bir merhamet balosu düzenlenir. İnsanlar servet değerinde paralar akıtıp masalar ayırtarak baloya katılırlar. Pahalı mı pahalı mücevherlerini ve giysilerini kuşanarak eğlenirler. Böyle yerlerden çıktığımızda Somali'deki fakirler, Yemen'deki mazlumlar, Etiyopya'daki açlar için topladığımız paralar sayesinde dünyanın daha iyi bir yere dönüştüğüne inanırız. Gözümüzün önünde zalimce olup biten sefaletten dolayı suçluluk duymayı bırakırız ama bu paraların nereye gittiğini kendimize hiç sormayız. Çevresi baloya davet edilecek kadar geniş olmayanlar ya da böyle savurganlıklara gücü yetmeyenlerse yolda gördükleri dilencilere para verirler. Aman ne yaman. Sokakta dilenen birinin önüne bozukluk atmak kolaydır. Hatta genelde dilenciye para atmak, atmamaktan daha kolaydır. Tek bir madeni para içimizi nasıl da rahatlatır. Hem bize ucuza gelir hem de dilencinin derdini çözer. Halbuki dilenciyi gerçekten sevseydik onun için çok daha fazlasını yapardık. Ya da hiçbir şey yapmazdık, bozukluk falan vermezdik ve kim bilir karşımızdaki sefaletten duyduğumuz suçluluk içimizde gerçek sevgiyi uyandırırdı. Paulus daha sonra sevgiyi fedakarlıkla ve şehitlikle karşılaştırır. Bugün onun sözlerini daha iyi anlıyorum. Ben dünyanın en başarılı kadını da olsam, Marian König'den daha fazla hayranlık uyandıran ve arzulanan bir kadın olsam bile, kalbimde sevgi olmadıkça bütün bunların hiç önemi yok. Hiç. Sanatçılar ve siyasetçilerle, sosyal yardım memurları ve doktorlar, öğrenciler ve kamu çalışanları ile yaptığım röportajlarda daima sorduğum bir soru vardır. Çalışmaktaki amacınız nedir? Kimileri aile kurmak olduğunu söyler. Kimileri ise kariyer yapmak. Ama ısrar edip biraz daha derinlere indiğimde hemen hepsinin cevabı aynıdır. Dünyayı değiştirmek. İçimden altın yaldızlı harflerle bir bildiri hazırlatmak, sonra Porte du Mont Blanc'a gidip geçen her arabaya ve insana bu bildiriyi dağıtmak geliyor. Şöyle diyecek. Bir gün insanların hayrına çalışmak isteyenlere yalvarırım. Asla bedenleriniz Tanrı adına yakılmış olsa dahi unutmayın ki işinizde sevgi yoksa başka şeylerin hiç önemi yoktur. Hiç. Hayatımızda bağışlayabileceğimiz en önemli şey sevginin yansımasıdır. Gerçek evrensel lisan budur. Çince ya da Hindistan'ın lehçelerini konuşabilmemizi sağlar. Gençliğimde çok seyahat ettim. O zamanlar seyahat etmek öğrencilerin yetişkinliğe geçiş ritüelinin bir parçasıydı. Fakir ve zengin ülkeleri gezdim. Hemen hiçbir zaman konuşulan dilleri bilmiyordum. Ama sevginin sessiz belagatı sayesinde nereye gitsem derdimi anlatabildim. Sevginin çağrısı sözlerimde ve hareketlerimde değil, hayatı yaşayış biçimimdedir. Korintlilere mektubundaki 3 kısa ayette Paulus, sevginin birçok farklı şeyden meydana geldiğini söyler. Tıpkı ışık gibi. Okuldayken bir prizma alıp bir güneş ışınına tutarsak, prizmanın içinden geçen ışının bölünerek gökkuşağının renklerini alacağını öğrenmiştik. Paulus bize sevginin gökkuşağını gösterir. Tıpkı güneşe tutulan bir prizmanın ışığın gökkuşağını gösterdiği gibi. Peki bu gökkuşağı hangi unsurlardan meydana gelir? Her gün kulağımıza çalınan ve istediğimiz anda uygulamaya koyulabileceğimiz meziyetlerdir bunlar. Sabır. Sevgi sabırlıdır. İyilik. İyidir. Cömertlik. Sevgi hasetle yanmaz. Tevazu. Kendini övmez, kibirlenmez. Zarafet. Sevgi uygunsuzluk etmez. Fedakarlık. Kendi çıkarını düşünmez. Hoşgörü. Öfkeye kapılmaz. Masumiyet. Kendine kötülük yapana kin beslemez. Samimiyet. Adaletsizlik karşısında sevinmez ama hakikatler karşısında havalara uçar. Bütün bu nitelikler günlük yaşantımızla, dünümüzle bugünümüzle sonsuzlukla ilişkilidir. Esas sorun insanların bunu Tanrı'ya duyulan sevgiyle ilişkilendirmesidir. Oysa Tanrı'ya duyulan sevgi belli edilir, insanlara sevgi göstererek. Tanrı katında huzura ulaşmak için sevgiyi yeryüzündeyken bulmak gerekir. O olmadan hiçbir değerimiz yoktur. Ben seviyorum ve kimse bu duyguyu benden ayıramaz. Bana daima destek olan kocamı seviyorum. Ayrıca ergenlik çağımda tanıştığım bir adamı sevdiğime inanıyorum. Güzelim bir sonbahar ikindisinde ona doğru yürürken zırhımı yere bıraktım ve bir daha da kuşanamadım. Savunmasızım ama pişman değilim. Bir sabah kahvemi içerken dışarıdaki tatlı aydınlığa bakınca aklıma bu yaptığım yürüyüş geldi ve kendime son kez sordum. Acaba kuruntularımı bastırmak için gerçek dertler mi yaratıyorum? Gerçekten aşık mıyım? Yoksa son aylarda hissettiğim bütün tatsızlıkları bir hayale mi havale ettim? Hayır. Tanrı adaletsiz değildir ve karşılık bulamayacağım bir aşka kapılmama asla izin vermez. Yine de bazen sevgi uğruna mücadele etmek gerekir. Ben de böyle yapacağım. Adalet uğruna, öfkelenmeden ve sabırsızlığa kapılmadan kötülükleri kendimden uzaklaştıracağım. Marian'dan uzaklaşıp bana yakınlaşınca, Jakob bana hayatının sonuna dek minnettar kalacak. Veya benden de ayrılacak ama en azından elimden geleni yaptığımı bileceğim. Artık yeni bir kadınım. Özgür iradesiyle kendiliğinden bana gelmeyen bir şeyin peşine düşüyorum. O evli bir adam ve attığı her yanlış adımın kariyerini tehlikeye sokabileceğine inanıyor. Öyleyse dikkatimi neye vermeliyim? Evliliğini o fark etmeden bozmaya. 8. ayrımın sonu. Sayfa 124.